Ayrım 11.
Bu sözlerin manasını anlamak için Arif olmaya ihtiyaç yoktu ya, nedense vergi memuruna çok çapraşık gelmişti. İhtiyarı yere yuvarlamak için itti. Fakat yaşlı bir çınar gibi yerinden kımıldamadığını gördü. Sanki toprağa kök salmıştı, gülüyordu. Nice düşman erleri beni yıkamadı, şimdi dost bellediğimiz kişiler yıkmayı dener. Bakışlarını tahsildarın gözlerinin içine mıhladı. Bak evlat dedi, karşındaki yaşlı adam bu devletin temel taşı olmuştur. Vücudumuzda kılıç kesmedik yer yoktur. Sen dünkü çocuk geldin sataşırsın, bilirim sultan fermanı taşırsın ama kişi biraz saygılı olamaz mı? Vergi memuru bocaladı, afalladı. Belli etmemek için askere sert bir emir verdi. Ne bakıyorsunuz buraya? Hala söyletecek misiniz? Sultana hakaret ettiğini duymaz mısınız? Askerler tereddüt ettiler. Tahsildar büsbütün çileden çıktı. Hepinizi astıracağım diye homurdandı. Can korkusu galip geldi. İhtiyar Sade'nin üstüne atıldılar. Bayıltıncaya kadar tekmelediler. Sonra sıra diğerlerine geldi. İtiraz edeni yıktılar yere. Dayaktan korkan kilerinin anahtarını teslim etti. Tahsildar maiyetiyle birlikte köyden ayrılırken İhtiyar Sadi yeni yeni kendine geliyordu. İlk sözü şu oldu. Cengiz Han gelecekmiş, bizi esir edecekmiş, zulmedecekmiş, şehrin müdafası için vergi vermeliymişiz. Niçin? Cengiz denen Moğol Hanı bunlardan daha az mı merhametlidir sanki? Ertesi gün köye bir kafile daha geldi. En önde kırmızı esvaplar giymiş, elinde boru taşıyan bir adam geliyordu. Hepsi de atlıydılar. Köylü bir gün önce başlarına gelen felaketin tekrarlanacağından korktuğu için kuytu yerlere sindi. Korkuyla, şüpheyle gözetlemeye başladılar. Kırmızı esvaplı adam atını köy meydanının tam ortasında durdurdu. Elindeki koca boruyu kalın dudaklarına dayadı. Duyduk duymadık demeyin. 18 yaşından 50 yaşına kadar kılıç tutabilen en geç 10 güne kadar oturara inecektir. Sultanımız Efendimiz mukaddes cihat ilan etti. Moğollara karşı memleketimizin mübarek topraklarını koruyacağız. Duyduk duymadık demeyin. Köylü kırmızı esvaplının yeni bir vergi için değil de başka bir iş için geldiğini anlayınca yavaş yavaş toplandı. Çocuklar kırmızı esvaplı adama iyice sokuldular. O bağırmasına devam etti. Duyduk duymadık demeyin. Şehrimizi korumak için mukaddes cihat ilan edilmiştir. Dinini, milletini, sultanını seven herkes 18 yaşından. Moğollar gelecekmiş. Gelsinler. Şimdiki idareden daha zalim bir idare mi getirecekler? Biz askere gitmeyiz. Arkada kalanlar açlıktan ölür. Askere gidelim, ülkemizi koruyalım ama bu ülke kimin? Sultan Muhammed'in mi, bizim mi? Dün sultanın ülkesiydi, malının örtüsünü istiyordu. İhtiyar Sadi'yi ayaklarının altında çiğnediler. Bugün başı sıkışınca asker istiyor. Kim gelirse gelsin, biz zaten sağlığımızda öldük. Askerler araya girdi. Ellerindeki uzun çubuklarla halkı tehdit ettiler. Tellal tekrar bağırmaya koyuldu. Duyduk duymadık demeyin. 8. Bölüm. Cengiz Han kızgındı. Üstün adide yiyecekler ve güney ülkelerinden gelme meyvelerle süslü sofraya elini bile uzatmamıştı. Sofranın etrafı doluydu. Moğol beylerinden başka bir de Çinli elçi vardı. Menhun adlı bu elçi, elindeki kağıda bazı notlar almakla meşguldü. Cengiz Han sadece şarap içiyordu. İran'dan hususi olarak getirttiği bu içkiyi çok severdi. Kımıza tercih ederdi. Durgundu. Bıyıkları çenesinin altına doğru intizamsız bir şekilde sarkmıştı. Her ağzını kımıldatışta uçları oynuyor, zelzeleye tutulmuş gibi titriyorlardı. Çadırın içinde bir ehli panter dolaşıyor, sık sık Cengiz Han'ın bacaklarına başını sürtüyordu. Cengiz bu hayvanı çok severdi. Bunun gibi 3 panteri daha vardı. Zaman zaman birkaç esiri panterlerinin önüne attırır, kendinden geçercesine coşarak bu vahşeti seyrederdi. Cengiz'in avdan ve savaştan sonra gelen bir eğlencesi de buydu. Beyler konuşmuyorlardı. Önlerindeki taze tayve katır etinden tıkınıyor, bol bol şarap yudumluyorlardı. Nihayet Cengiz Han sofradan kalktı. İki yanında iki altın kaplan heykeli bulunan tahtına kuruldu. Bu hareket ziyafetin bittiğini gösteriyordu. Kumandanlar da kalktılar. Çinli hizmetkarlar her zamanki gibi sessiz hareketlerle sofrayı topladılar. Herkes dikkatle Cengiz Han'a bakıyordu. buraya mühim kararlar almak için toplandıklarını biliyorlardı. Herhalde Kaan yeni akınlara yönelecekti. Acaba bu sefer hangi bedbaht ülke yanacak, hangi talihsiz sultanın başı düşürülecekti? Nihayet ağır ağır konuşmaya başladı. Kahraman Moğol kumandanları, Çin hükümdarlarının elçisi Akıllı Menhun, Kral Burka'nın elçisi Aşigabu Noyan, dinleyiniz. Harzemşah'ı adamlarımı öldürttü. Hem de ticaret için gitmiş masum adamlarımı. Alçaklık etti. Cezalandırmaya karar verdim. Nasıl davranalım? Bir sessizlik oldu. Cebenoya'nın gür sesi bu sessizlik içinde patladı. Bir memlekette tacirler öldürülür. Eşyaları yağmalanırsa o memleketin cezalandırılması şart oldu demektir. Hemen ordularını Harzem ülkesi üstüne sevk et. Taş üstünde taş bırakmayalım. Sultanı sakalından sürüyelim. Tokuçar Noyan bu fikirde değildi. Cebenoyan heyecanla der dedi. Oysa meselenin heyecana değil mantığa ihtiyacı vardır. Ben derim ki Harzem Sultan'la bir imkan daha tanıyalım. Bir elçi gönderip özür dilemesini isteyelim. Tacirlerimizi katleden vali Hayırhan'ı bize teslim etmesini isteyelim. Yapmazsa icabına bakılır. Cengiz önce Cebe'ye baktı. Senden beklediğim konuşmayı yaptın Cebe dedi. Sonra Tokuçar'a baktı. Sen de beklediğim konuşmayı yaptın Tokuçar. Sonra hepsine birden hitap etti. Kurt Cebe gençtir, heyecanlıdır, atılgandır. Onun için savaş taraftarıdır. Tokuçar ise oldukça yaşlıdır ve tecrübelidir. Mantığıyla muhakeme etmeye alışmıştır. Onun için Harzem Sultan'la bir imkan daha tanımak ister. Peki rey ne cihettedir? Eller kalktı. Savaşmak isteyenler çoğunluktaydı. Cengiz Han başını iki yana attı, çirkin çirkin güldü. Hayır dostlarım, şimdi savaş vakti değildir. Kuvvetlerimiz dört bir yandan yola çıkmış bulunuyorlar. Yakında burada olacaklardır. O zaman harekete geçeceğiz. O zamana kadar ise Tokuçar'ın söylediğini yapacağız. Arkaya doğru seslendi. Danişmen Tacip tahtın ardını dolanarak öne çıktı, dizini yere koydu. Buyur Büyük Kağan. Hemen Harzemşah'ına bir mektup yaz. Münasip bir elçi kafilesi gönder. De ki, Hayır Han'ı bize teslim etsin. Tacirlerimizi öldürdükleri için de kendisi özür dilesin. Ancak böyle davranırsa affını düşünebiliriz. Yoksa muharebe olacak. Baş üstüne Büyük Kağan. Derhal yaz ve getir mühürleyeyim. Ondan sonra da süratle Semerkant'a gönderirsin. Elçiye tembihle elinden geldiği kadar sultanı tahrik etsin. Tekrar kumandanlarına döndü. Aldığınız karar üzerine hareket etmediğim için darılmayın. Bilirim hepiniz benim uğruma ölüme atılacak insanlarsınız. Kanınız iyiliğinizden, başarınızdan başka şey düşünmez. Böyle hareket etmenin daha münasip olacağını zannederim. Yakında gönlünüzü Müslüman ülkelerinde dilediğiniz gibi eğlendireceksiniz. Hiç endişeniz olmasın. Harzemşah'ın cevabı ne olursa olsun, muharebe kararımız değişmeyecektir. Cebenoyan bu konuşmadan heyecanlandı. Ayağa fırladı, Moğolların harp narasına attı. Lu lu lu lu. Diğer kumandanlar ve Cengiz Han da buna katıldı. Çadırın içi bir müddet bu seslerle uğuldadı. Kazıklara bağlı savaş atları bu sesleri duyunca eşindiler. Sonra da uzun uzun kişneyerek gürültüye iştirak ettiler. Moğol elçisi mahiyetiyle Semerkant'a girerken şehrin kalın bir surla çevrilmekte olduğunu gördü. Ustalar, çıraklar, ameleler ölesiye çalışıyor, 12 fersahlık koca bir hisarı tamamlamak için insanüstü bir gayret sarf ediyorlardı. Elçi kendi kendine güldü. Harzem hazırlanıyordu. Ama bu muhkem taş duvarlar Moğolların gücü karşısında dayanamayacaktı. Savaşta kale pek işe yaramazdı. İçinde canını feda etmeye yeminli askerler bulunmadıktan sonra. Elçiye göre Harzem'de bu yoktu. Sultanın gaddarca hareketleri halkı bıktırmıştı. Elçi de pekala bunu biliyordu. Sultan Alaaddin Muhammed, Moğol elçilerinin geldiği haberini duyunca memnun oldu. Besbelli, Cengiz Han kendisinden çekiniyordu. Yoksa niçin elçi gönderecekti? Doğrudan ordularını üstüne sevk etmesi lazımdı. Kıpçak hanlarıyla toplantısını mahsustan uzatarak elçileri bir hayli bekletti. Sonra mağrur bir tavırla kabul etti. Cellatlarını tahtanın iki yanına dizmişti. Elçiye gözdağı vermek istiyordu. Elçi dimdik içeri girdi. Bir defa bile başını eğmedi. Sultan kızmakla birlikte adamın bütün söylediklerini sükunetle dinledi. Elçi sözlerini şöyle bitirdi. Tacirlerimizin öldürülmesi büyük kanımızın hışmını galeyana getirdi. Bu hışma uğramanız halinde ülkeniz başınıza yıkılır. Şimdi Hayır Han'ı kendi elleriyle cezalandırmak üzere ister. Sonra da bu hadise yüzünden özür beyan etmenizi emreder. Son cümle Harzemşah-ı Muhammed'i çileden çıkarmaya yetmişti. Zaten elçi söze başladığından tahrikkar bir lisan kullanmaya bilhassa dikkat ediyordu. Sıçradı. Brena'dan diye gürledi. Senin uyuz kağının kim oluyor ki bana emir verebilsin? Haddine mi düşmüş? Yıkıl. Adam kıpırdamadı bile. Küstahça dudak büktü. Tacirlerimizi öldürdünüz diye devam etti. Moğol kanı oturarak aktı. Onları Müslüman kanıyla yıkayacağız. Kıpçak hanlarından Tonguç hiddetle yerinden fırladı. Kimsenin mani olmasına kalmadan keskin hançerini sapına kadar elçinin böğrüne sapladı. Geber! Temür Melik hızla sıçrayarak Tonguç Han'ı sımsıkı tuttu. Ama artık çok geçti. Elçi yerde can çekişiyordu. Kıymetli buhara halıları kana boyanmıştı. Elçinin mahiyeti geri geri çekilerek saraydan çıktı. Atlandıkları gibi şehri terk ettiler. Kötü haberi bir an evvel Cengiz Han'a ulaştırmak üzere atlarını mahmuzladılar. Haber Cengiz Han'a ulaştığı zaman sendeledi. Bu kadarını beklemiyordu. Bu cüreti Harzemşah'ının gösterebileceğine inanamıyordu. Sonuna kadar açtığı çekik gözlerini bir müddet haberi getiren adamların üstünde tuttu. Sonra hiç konuşmadan atına atladı, süratle tepelere doğru sürdü. Bir mağaranın önüne gelince durdu, atından indi, ellerini ağzında boru gibi tutarak seslendi. ''Gökçe, Gökçe!'' İçeriden zayıf, titrek bir ses geldi. ''Çok kızgınsın Timuçin.'' Gökçe ata, ''Gel, Timuçin'in başına gelenleri öğren. Şu Namert Sultan'ın işine bak, elçilerimi öldürttü.'' Çok yaşlı, sakallı, hemen göbeğine kadar uzanan kısa boylu, zayıf bir adam mağara ağzında belirdi. Çatal bir dal parçasına dayanıyordu. Bu adam meşhur Moğol bilgini Gökçe idi. Herkes kendisine hürmet gösterir, herkes kendisinden çekinirdi. İstediği zaman istediği yere yıldırımlar yağdırabileceğine inanılırdı. Gök Tanrı ile irtibatı olduğu söylenirdi. Cengiz Han şamanlardan çok bu adamdan çekinir, aynı zamanda güvenir. En sıkışık anlarda ondan yardım istemeye koşardı. ''Ne yapacağız Gökçe ata?'' Gökçe gülümsedi. ''Sen ki ülkesinde güneşin batmadığı bir hükümdarsın. Sen ki bütün düşmanlarını dize getirmiş bir kağansın. Nasıl olur da benim gibi aciz bir ihtiyardan yardım istersin Timuçin?'' ''Bunları söylemenin ne lüzumu var Gökçe ata? Manevi oğlun sıkışık durumda. Harzem meydan okur. Karşı çıkmak gerekmez mi?'' Gökçe bir müddet düşündükten sonra ''Anlat hele'' dedi. Birlikte mağaraya girdiler. Bir köşesinde ateş yanıyordu. Ehil bir kurt ateşin önünde yatmaktaydı. 12 yaşlarında bir çocuk onunla oynuyordu. Gökçe çenesiyle bunları işaret etti. Dostlarım dedi. İkisini de evlat edindim. Başka kimsem yok. Ben kimsen değil miyim Gökçe ata? Her zaman yanı başımda olacaklara ihtiyacım var. Birinin nefes alması lazım. Yüzünü Cengiz Han'a çevirdi. Hadi şimdi anlat. Cengiz anlatmaya başladı. Uzun uzun bütün teferruatıyla. Gökçe düşünceye daldı. Neden sonra başını kaldırdı, gözlerini ateşe dikti. Göz bebekleri büyüdükçe büyüdü. Sanki bütün yüzü gözden ibaret kaldı. Parladı, göz bebeklerinin içinde alevler oynaştı. Kollarını ateşe doğru uzattı. Ateş, ateş, ateş diye inledi. Her taraf ateş. Dünya alev alev yanıyor. Her yer. Oturar, Buhara, Semerkant, bütün batı ülkeleri, kan, çağlayanlar gibi, cesetler, cesetler. Gözlerini ağır ağır ateşten aldı. Bütün Harzem'e hakim olacaksın Timuçin ama tarih seni ebediyen mahkum edecek. Cengiz Han titredi. Ama niçin? Çünkü zulmedeceksin. Mamur şehirleri yıkacaksın, alimleri öldüreceksin. Nice büyük bilginlerin göz nuru döktüğü büyük eserleri yakacaksın. Yapmam bütün bunları. Elinde değil, ruhundaki şeytan tatmin olmak ister. Cengiz ayağa kalktı. Gerçekti Gökçe'nin söyledikleri. Ruhundaki şeytan tatmin olmak istiyordu. Bir ay kan dökmesi çıldırma derecesine gelirdi. Baş kesmeli, kan dökmeliydi. Yavaşça dışarı süzüldü. Atına atladı. Süratle tepeden aşağı inerek çadırına kapandı. Savaş hazırlığı Harzem ülkesinin her yanında sürüyordu. Şehirlerin etrafına derin çukurlar kazılıyor, kaleler tamir ediliyordu. Yol boylarına gözcüler çıkarılmıştı. Kimsede neşeden eser yoktu. Herkes asık suratla kendine verilen vazifeyi yapmaya çalışıyordu. Ülkenin her tarafını tarayan vergi memurları halktan 2 yıl sonrasının vergilerini de zor kullanarak alıyorlardı. Bu tarz vergi toplama umumi bir nefret doğurmuş, halkı devletten soğutmuştu. Harzemşahı belki memurlarının yaptığı zulümden habersizdi ama gün gün artan bezginliğin farkındaydı. Buna umumi sıkıntının sebep olduğunu sanıyor, zafer kazanınca her şeyin düzeleceğine inanıyordu. Semerkant karınca yuvasına dönmüştü. Köylerden toplanan sanatkar ve esirler arasından seçilen kuvvetli ameliler, şehri kalın duvarlarla çevirmiş, etrafına derin hendekler açmışlardı. Sultan çalışmalardan memnundu. Sık sık kale dışına çıkıyor, çalışmaları bizzat kontrol ediyordu. Bir keresinde hendek açan amelelerin yavaş çalıştıklarını fark edince kızdı. "Çabuk olun!" diye bağırdı. "Yoksa Moğollar yarı kalmış kanallarınızı leşlerinizle doldurur." Bu tehdit hepsini hızlandırmaya kâfi geldi. Bir yandan da şehir kumandanları asker toplamaya devam ediyorlardı. Halk yığınları silahları ve atlarıyla birlikte akın akın şehre geliyor, ilgili makamlara müracaat ederek adlarını yazdırıyorlardı. Uzun listeler meydana gelmişti. Atlı okçu birlikleri ile yaya mızrakçı birlikleri kuruldu. Her şey hızlandı. Moğollar beklenmeye başlandı. Harzemşahı ilk iş olarak Moğol hududu üstünde bulunan bütün köyleri yaktırdı ve sakinlerini başka yerlere iskan etti. Böylece Cengiz'in buraları istila etmesi halinde barınacak yurt ve yiyecek bulabilmesinin önüne geçmiş oluyordu. Ama bu köylerde oturanların büyük kısmı çok kızdı. Yerleştirildikleri kıraç köyleri beğenmediler, kaçtılar. Karahitay bölgesini geçip Cengiz ordusuna iltihak ettiler. Sultanın bundan hiç haberi olmadı. Ona verilen rapor köylerin yakıldığı ve halkın yakın köylerde iskan edildiği şeklinde oldu. Nihayet Cengiz'in ordusunu yürüttüğü, bazı hudut köylerini aştığı ve süratle Otrar'a yaklaştığı haberi geldi. Çığ gibi büyüyerek yayılan bu haber her yere dehşet ve korku saldı. 1220 yılı başı Semerkant'a harp faaliyetlerinin en çok kesafet kazandığı günlere rastladı. Şah bütün kumandanlarını büyük sarayda toplayarak son vaziyet hakkında bilgi verdi ve yapılması gereken şeyleri sordu. Herkes bir fikirle çıktı, düşündüğünü söyledi. Bu sırada Kıpçak hanlarından biri söz alarak konuşmaya başladı. "Sultanım, Cengiz Han bu toprakları bilmez ama kendi topraklarını avucunun içi gibi bilir. Bırakalım memleket içine girsin, nasılsa boğacağız." Başka bir Kıpçak hanı tasdik etti. "Arkadaşım doğru söyler, hatta kale bedenlerine kadar gelsinler. Hele Buhara ve Semerkant'ın surları çok muhkem. Değil bir Cengiz, 1000 Cengiz birleşse yine de bir şey yapamaz." Temür Melik bu kadarını hazmedemedi. Hiddetle oturduğu yerden bağırdı. "İhanettir." Sultan Muhammed ona döndü. "Nedir ihanet olan?" "Kıpçak Hanı'nın sözleri. Besbelli ihanettir. Yoksa hiçbir akıl sahibi düşmanının kale önüne kadar gelmesini tavsiye edemez. Moğolları tanıyanlar bilir. Geçtikleri yerlerde taş üstünde taş, omuz üstünde baş koymazlar. Bunlar Harzem halkına zulmettirmeyi nasıl teklif edebilirler?" "Peki senin fikrin nedir?" "Karılar gibi kale arkalarına saklanmaya tenezzül etmem. Boş durmaktansa düşmanla vuruşmayı yeğit tutarım. Candan geçmeyenin aramızda işi yoktur." "İyi ama Cüce Han'ın askerleriyle dövüşürken hiç de savaş taraftarı değildin." Temür Melik acı acı güldü. "Evet," dedi. "Uyuyan yılanı uyandırma taraftarı değildim. Cengiz bize henüz diş bilemiyordu. Isırmayı ise belki hiç düşünmüyordu. Saldırdık, kervanını yağmaladık, aldırmaz göründü. Elçilerini öldürdük. Adeta savaşa zorla davet ettik. İstekli göründük. Savaş taraflısı Kıpçak hanları şimdi de kaleden çıkmamamızı tavsiye ederler. Kurbanlık gibi Moğol kılıcı önüne Harzem ülkesini yatırmaya çalışırlar. Bunun ihanetten başka adı var mı?" Sultan münakaşanın önüne geçmek için alelacele oğluna döndü. "Sen ne dersin Celaleddin?" Celaleddin hürmetle doğruldu. "Kalede durulmaz sultanım. Düşmanı sahrada savaşmaya mecbur edelim. Kazanma ihtimalimiz artar. Kaleye kapanacak asker ne kadar kuvvetli olursa olsun uzun bir muhasaraya tahammül edemez. Zaten yiyeceğimiz mahdut, suyumuz da öyle. Yani aşağı yukarı Temür Melik gibi düşünürsün. Celalettin başını indirdi. Sultan gürledi. Siz birbirinizden ayrı şeyler düşünmez misiniz hiç? Beyinleriniz yapışık mıdır? İkiniz de sahrada dövüşmek istersiniz demek. Temür Melik atıldı. Evet sultanım, sahrada dövüşmek isteriz. Çünkü ancak sahrada galip gelebileceğimize inanırız. Moğolların kale civarına gelmesini beklemek ölümümüzü beklemeye eştir. Biz müdafaada kalmamalı, saldırmalıyız. Bir asker kendini müdafaayı düşünürse mağlubiyete hazır demektir. Kıpçak hanlarından biri sözü Temür Melik'ten kaptı. Olmaz öyle şey. Cengiz'e saldırmak akıl kârı değildir. Sen sultanımızı tehlikenin kucağına atarsın. Biz razı gelemeyiz. Mühim olan sultanımızın hayatıdır. Gerekirse dağlara çekilir, oradan Gazne'ye gider, yeni kuvvetler toplayarak Cengiz'e tekrar saldırabiliriz. Temür Melik müstehsi bir tavırla konuşana döndü. Ya dedi, sorabilir miyim acaba mevcut askerle şehri müdafaa edemeyen bir sultan ve Kıpçak hanları nasıl olur da Gazne'den yeni bir ordu toplayarak Cengiz'i mağlup etmeyi düşünebilirler? Doğrusu hayret. Sultan Alaaddin Muhammed hiddetle doğruldu. Kürklü kaftanının önünü topladı, kıpkırmızı olmuştu. Demek ille de sahrada vuruşmak istersiniz. Temür Melik git bin kişi al. Cengiz Han'ın ordugahını ara, bul ve baskın ver. Ondan sonra Hocent Kalesi'ne git. Seni oraya kumandan tayin ettim. Emriniz başım üstüne sultanım. Celalettin'in önünde bir an durdu. Hakkını helal et kardeşim. Celalettin çok sevdiği arkadaşının boynuna sarıldı. Gözleri yaşlarla dolmuştu. Böyle bir harekatın intihar demek olduğunu iyi biliyordu. Ben de geleceğim diye fısıldadı. Temür Melik, senin yerin babanın yanıdır dedi. Alçak ruhlardan koru onu ve sert adımlarla salonu terk etti. 3 gün sonra sultan tekrar kurultayı topladı. Şehre yakın mahallelerde küçük atlı bazı süvarilerin görüldüğü haberi gelmişti. Beylerine sordu. Ne tedbir gerek? Herkes susuyordu. Parmağını Celalettin'e dikti. Sen ne düşünürsün? Celalettin dalgın dalgın cevap verdi. Ordunun kaleye kapanmasında fayda yoktur. Hala aynı fikirdesin yani. Evet. Bir şey söylemedi. Gözlerini beylerin, hanların, kumandanların üstünde dolaştırdı. Bir daha baktı, aradığını bulamamıştı. Temür Melik nerede? Yanına 1000 kişi alıp Cengiz Han'ın ordugahını basmasını emretmiştiniz. Unuttunuz mu? Sultan pişmanlık içinde sarsıldı. Hemen hareket etmesini de söylememiştik ya diye mırıldandı. Temür Melik'in yokluğunu şiddetle hissediyordu. 9. Bölüm. Cengiz Han çadırların kaldırılmasını, askerin harekete hazır bulundurulmasını emretti. Kendi de doğru atına binerek karısı Burte'ye gitti. Burte ilk karısıydı. İhtiyarlamış ve oldukça şişmanlamıştı. Çadırın dışında bir keçe üstünde oturuyordu. Gözleri yıldızlarda gençliğini arar gibi ısrarla bakıyordu. Birden nal sesleri duyup başını çevirdi. Cengiz Han'ı karşısında görünce dizini yere koydu. Büyük Kaan diye mırıldandı. Cengiz Han atından indi, Burte'nin yanına oturdu. Bir müddet birlikte yıldızları seyrettiler. Sonra kadın sordu. Neden gece vakti çadırları toplatıyorsun Büyük Kaan? Çünkü bu gece benim için uğurlu bir gece. Annen seni bu gece mi doğurmuş? Yok.